Kitabın adı Kayıp Sembol. Yazarı Dan Brown. 39. ayrım. Langdon cevap vermeye fırsat bulamadan Sato öfkesini bu kez Catherine'e kustu. Ve siz Bayan Solomon, siz bu delinin nerede yaşadığını bildiğiniz halde bana neden söylemediniz? Adamın evine güvenlik görevlisi göndermediniz mi? Onu orada yakalama fırsatını kaçırdığımızı anlamıyor musunuz? Ağabeyinizin kurtulduğuna sevindim ama size şunu söyleyeyim. Bu gece ailenizi aşan bir krizle karşı karşıyayız. Etkileri tüm dünyada hissedilecek. Ağabeyinizi kaçıran adamın muazzam bir gücü var ve onu hemen yakalamamız gerekiyor. Sato söylevini tamamlarken Warren Bellamy'nin uzun, zarif silüeti karanlıkta belirdi ve oturma odasından içeri adımını attı. Sanki cehennemden çıkmış gibi üstü başı buruşmuş, hırpalanmış ve sarsılmış görünüyordu. Warren, Langdon ayağa kalktı. İyi misin? Hayır diye cevap verdi. Pek sayılmaz. Duydun mu? Peter güvende. Bellamy sanki artık hiçbir şeyin önemi yokmuş gibi yarı şuursuz bir halde başını salladı. Evet, sohbetinizi duydum. Memnun oldum. Warren neler oluyor? Sato araya girdi. Siz ikiniz daha sonra da konuşabilirsiniz. Şimdi Bay Bellamy bu deliye ulaşıp onunla iletişim kuracak. Gece boyunca yaptığı gibi. Langdon hiçbir şey anlamıyordu. Bellamy bu akşam o adamla iletişim kurmadı. Bu adam işin içinde Bellamy'nin olduğunu bile bilmiyor. Bellamy'ye dönen Sato başını havaya kaldırdı. Bellamy içini çekti. Robert, ne yazık ki bu akşam sana her konuda dürüst davranmadım. Langdon bakmakla yetindi. Doğru olanı yaptığımı sandım diyen Bellamy korkmuş görünüyordu. Sato, doğru olanı şimdi yapacaksın dedi. Ve hepimiz dua edelim ki işe yarasın. Sato'nun uğursuz sesini doğrularcasına dolaplı saatin çanı çalmaya başladı. Eşyalarla dolu bir plastik torba çıkaran Sato Bellamy'ye fırlattı. İşte eşyaların. Cep telefonu fotoğraf çekiyor mu? Evet efendim. Güzel. Kapak taşını kaldır. Malak bu akşam Robert Langdon'a yardım etmesi için kongre binasına gönderdiği bir masondan Warren Bellamy az önce bir mesaj almıştı. Langdon gibi Bellamy de Peter'ı canlı istiyor ve Langdon piramidi ele geçirip şifresini çözerken malağa yardım etmeyi kabul ediyordu. Malak gece boyunca cep telefonuna otomatik olarak gönderilen e-postalar almıştı. Mesajı açarken bu ilginç bir şey olmalı diye düşündü. Gönderen Warren Bellamy. Langdon'dan ayrıldım ama istediğin bilgiyi sonunda aldım. İspatı ekte. Eksik kısım için ara ve B. Ekli dosya J, P, E, G. Malak eki açarken eksik kısım için ara mı diye düşündü. Ekli dosya bir fotoğrafta. Malak fotoğrafı gördüğünde kalbi heyecandan duracak gibi oldu ve nefesini tuttu. Minik altın bir piramidin yakın çekim fotoğrafına bakıyordu. Efsanedeki kapak taşı. Yüzeyindeki süslü yazıda umut vadeden bir mesaj vardı. Sır, düzenin içinde gizli. Malak bu yazının altında onu şaşırtan bir şeyi fark etti. Kapak taşı parıldıyor gibiydi. Belli belirsiz parlayan metne şaşkınlıkla bakarken efsanenin gerçek olduğunu anladı. Sırrını layık olanı açıklamak için piramit şekil değiştirir. Bu sihirli değişimin nasıl gerçekleştiğine dair hiçbir fikri yoktu ve umurunda da değildi. Parıldayan metin tıpkı kehanet edildiği gibi Washington DC'deki gerçek bir adresi gösteriyordu. Franklin Meydanı. Ne yazık ki fotoğrafta görünen Warren Bellamy'nin işaret parmağı yüzünden kapak taşındaki bilginin önemli bir bölümü çıkmamıştı. Sır, düzenin içinde gizli. Franklin Meydanı. Eksik kısım için ara. Bellamy'nin ne demek istediğini Malak şimdi anlamıştı. Kongre binasının mimarı gece boyunca onunla işbirliği yapmıştı ama şimdi çok tehlikeli bir oyun oynamayı tercih ediyordu. 92. Bölüm. Langdon, Catherine ve Bellamy, silahlı CIA ajanlarının bakışları altında Sato ile birlikte Katedral Koleji'ndeki oturma odasında bekliyorlardı. Önlerindeki sehpanın üstünde içindeki altın kapak taşı göründüğü Langdon'un deri çantası hala açık duruyordu. 8 Franklin karesi kelimeleri arkalarında orada bulunduklarına dair hiçbir iz bırakmadan ortadan kaybolmuştu. Catherine, ağabeyini görmesine izin vermesi için Sato'ya yalvarmış ama o gözlerini Bellamy'nin cep telefonundan ayırmadan başını iki yana sallamakla yetinmişti. Sehpanın üstünde duran telefon henüz çalmamıştı. Langdon, Bellamy bana neden doğruyu söylemedi diye düşünüyordu. Görünüşe bakılırsa mimar, gece boyunca Peter'ı kaçıran adamla temas halinde olmuş, Langdon'ın piramidi deşifre ederken kat ettiği aşamalar hakkında ona bilgi vermişti. Bu, Peter'a zaman kazandırmak için başvurduğu bir blöftü. Aslında Bellamy'nin amacı piramidin sırrını çözmek için uğraşan herkesi durdurmaktı. Ama şimdi taraf değiştirmiş gibi görünüyordu. O ve Sato bu adamı yakalamak uğruna piramidin sırrını tehlikeye atmaya hazırdılar. Koridordan gelen yaşlı bir ses, "Çek ellerini üzerimden!" diye bağırdı. "Ben körüm, alil değil. Burada yolumu bulabilirim." Başrahip Galloway, bir CIA ajanı, onu oturma odasından içeri sokup sandalyelerden birine otururken hala yüksek sesle söyleniyordu. Boş gözleri dimdik ileri bakarken Galloway, "Burada kimler var?" diye sordu. "Seslerden çok kişinin olduğu anlaşılıyor. Kör bir adamı alıkoymak için kaç kişiye ihtiyacınız var? Cevap verin." Sato, "7 kişiyiz," dedi. "Aralarında Robert Langdon, Catherine Solomon ve mason kardeşiniz Warren Bellamy de var." Yerine çöken Galloway patırtıyı kesti. Langdon, "Biz iyiyiz," dedi. "Peter'ın güvende olduğunu öğrendik. Durumu kötü ama yanında polis var." Galloway, "Tanrı'ya şükürler olsun," dedi. "Peki..." Gürültülü bir takırtı odadaki herkesin yerinden sıçramasına sebep oldu. Bellamy'nin cep telefonu sehpanın üstünde titreşiyordu. Herkes sustu. Sato, "Pekala Bay Bellamy," dedi. "İşi berbat etmeyin. Tehlikeyi biliyorsunuz." Bellamy, derin bir nefes aldıktan sonra uzanıp çağrıya cevap vermek için hoparlöre bastı. Sehpanın üzerindeki telefona doğru yüksek sesle, "Ben Bellamy," dedi. Hoparlörden yükselen ürkütücü fısıltı tanıdıktı. Arabanın içinde cep telefonu kitinden konuşuyor gibiydi. "Saat gece yarısını geçti Bay Bellamy. Peter'ı çektiği cefadan kurtarmak üzereydim." Odada endişeli bir sessizlik oldu. "Onunla konuşmak istiyorum." Adam, "İmkansız," diye cevap verdi. "Arabadayız. Bagajda bağlı." Birbirlerine bakan Langdon'la Catherine, diğerlerine doğru başlarını iki yana salladılar. "Blöf yapıyor. Peter artık onda değil." Sato, Bellamy'ye baskıya devam etmesini işaret etti. Bellamy, "Peter'ın hayatta olduğuna dair kanıt istiyorum," dedi. "Yoksa sana eksik kalan..." "Üstad-ı muhteremin doktora ihtiyacı var. Pazarlık yapmakla vakit kaybetme. Franklin Meydanı'ndaki numarayı bana söyle, ben de Peter'ı oraya getireyim." "Sana söyledim. Ben..." Adam şimdi diye parladı. "Yoksa kenara çekerim ve Peter Solomon hemen ölür." Bellamy güçlü bir sesle, "Sen beni dinle," dedi. "Adresin geri kalanını istiyorsan benim kurallarımla oynayacaksın. Benimle Franklin Meydanı'nda buluş. Peter'ı canlı olarak getirdiğinde sana hangi bina olduğunu söyleyeceğim." "Yetkilileri yanında getirmeyeceğini nereden bileyim?" "Çünkü seni kandırma tehlikesini göze alamam. Elindeki tek kart Peter'ın hayatı değil. Bu gece başka şeylerin de tehlikede olduğunu biliyorum." Telefondaki adam, "Şunu iyi bil ki eğer Franklin Meydanı'nda senden başka birinin bulunduğunu fark edersem gaza basar devam ederim ve bir daha Peter Solomon'un izine rastlayamazsın," dedi. "Ve elbette dertlerim bununla da bitmez." Bellamy kasvetli bir sesle, "Yalnız geleceğim," dedi. "Peter'ı teslim ettiğinde sana ihtiyacın olan her şeyi vereceğim." Adam, "Meydanın ortası," dedi. "Oraya varmam 20 dakikamı alır. Sana ne kadar sürerse sürsün, beni beklemeni tavsiye ederim." Hat kapandı. Oda birden canlandı. Sato emirler yağdırmaya başladı. Birkaç ajan telsizlerini kapıp kapıya koştular. "Çabuk, çabuk!" O kargaşa sırasında Langdon, bu gece gerçekte nelerin döndüğünü sorarcasına Bellamy'ye baktı ama yaşlı adamı aceleyle kapıya götürüyorlardı. Catherine, "Abimi görmem gerek," diye bağırdı. "Bizi bırakmanız gerekiyor." Sato, Catherine'in yanına yürüdü. "Hiçbir şey yapmam gerekmiyor Bayan Solomon. Anlaşıldı mı?" Catherine ısrarından vazgeçmeden Sato'nun küçük gözlerine umutsuzca baktı. "Bayan Solomon, önceliğim Franklin Meydanı'ndaki adamı tutuklamak ve ben bu görevi tamamlayıncaya kadar siz burada adamlarımla birlikte oturacaksınız. İşte ancak ondan sonra ağabeyinizle ilgilenebiliriz." Catherine, "Bir konuyu atlıyorsunuz," dedi. "Ben bu adamın nerede yaşadığını biliyorum. Kalorama Heights'ta, 5 dakikalık mesafede ve orada gerçekten işinize yarayacak deliller var. Ayrıca bu işin duyulmamasını istediğinizi söylediniz. Durumu düzelttikten sonra kim bilir Peter yetkililere neler anlatacak? Catherine'in söylemek istediklerini anlayan Sato dudaklarını büktü. Dışarıda helikopterin pervane kanatları dönmeye başlamıştı. Sato kaşlarını çattıktan sonra adamlarından birine döndü. Hartman, sen eskalade al. Bayan Solomon'la Bay Langdon'ı Kalorama Heights'a götür. Peter Solomon hiç kimseyle konuşmayacak. Anlaşıldı mı? Ajan, evet efendim dedi. Oraya varınca beni ara. Ne bulduğunuzu bildir ve bu ikisini gözünün önünden ayırma. Ajan Hartman hemen başını salladıktan sonra eskaladenin anahtarlarını çıkardı ve kapıya yöneldi. Catherine tam arkasındaydı. Sato Langdon'a döndü. Sizinle birazdan görüşeceğiz Bay Langdon. Beni düşman tarafta gördüğünüzü biliyorum ama emin olun ki durum öyle değil. Hemen Peter'ın yanına gidin. Bu iş henüz bitmedi. Langdon'ın yanındaki başrahip Galloway, sehpanın başında sessizce oturuyordu. Önündeki açık deri çantanın içinde duran piramidi elleriyle bulmuştu. Yaşlı adam, ellerini taşın sıcak yüzeyinde gezdiriyordu. Langdon, "Peder, siz de Peter'ı görmeye geliyor musunuz?" dedi. "Ben sizi sadece yavaşlatırım." Galloway, ellerini çantadan çıkarıp fermuarını çekip kapattı. "Ben burada oturup Peter'ın iyileşmesi için dua edeceğim. Daha sonra konuşuruz. Ama Peter'a piramidi gösterdiğinizde ona benim için bir şey söyler misiniz? Elbette, Langdon çantayı omzuna astı. Ona şunu söyleyin. Galloway boğazını temizledi. Mason piramidi sırrını daima içtenlikle korudu. Anlamıyorum. Yaşlı adam gözlerini açıp kapattı. Siz Peter'a bunu söyleyin, o anlayacaktır. Bunun ardından başrahip Galloway başını eğip dua etmeye başladı. Aklı karışan Langdon, yaşlı adamı orada bırakıp dışarı çıktı. Catherine çoktan arabanın ön koltuğuna oturmuş, şoföre yolu tarif ediyordu. Langdon, dev araç kuzeydeki Kalorama Heights'a doğru çimlerin üstünden hızlanarak ilerlerken, son anda arka koltuğa geçip kapıyı kapattı. 93. Bölüm K ve 13. sokaklarla çevrili Franklin Meydanı, Washington şehir merkezinin kuzeybatı köşesinde yer alır ve pek çok tarihi binaya ev sahipliği yapar. Bunlardan en ünlüsü, Alexander Graham Bell'in 1880 yılında ilk kablosuz telefon mesajını gönderdiği Franklin Okulu'dur. Meydanın üstüne batı tarafından hızla yaklaşan UH-60 helikopteri, Ulusal Katedral'den yaptığı yolculuğu birkaç dakika içinde tamamlamıştı. Aşağıdaki meydana bakan Sato, bolca vakit var diye düşündü. Hedef gelmeden önce, adamlarının pozisyon almalarının ne kadar önemli olduğunu biliyordu. En az 20 dakikadan önce gelemeyeceğini söyledi. Sato'nun emri üzerine pilot, tepesindeki iki yaldızlı kule ile civardaki en yüksek ve prestijli ofis binasının, ünlü bir Franklin Meydanı, çatısına alçaldı. Elbette bu manevra yasa dışıydı ama paten demirler neredeyse çatıya değecek kadar yaklaşan helikopter orada sadece birkaç saniye durdu. Herkes dışarı atladıktan sonra pilot hemen havalanarak sessiz irtifaya yükseldi. Sonra da görünmeden destek sağlayacağı doğuya yöneldi. Ajan Simpkins, "Her şey hazır efendim," dedi. Ajanlar Sato'nun isteği üzerine Bellamy'yi çatıdan koşturup pozisyonlarını alacakları kata inen merdivenlerde gözden kayboldular. Sato, binanın kenarına yürüyüp aşağıya baktı. Aşağıdaki ağaçlı, dörtgen park tüm bloğu kaplıyordu. Saklanabilecek çok yer var. Sato'nun ekibi adama fark edilmeden yakalamanın önemini anlamıştı. Hedefleri buradaki varlıklarını hissedip de kaçmaya yeltenecek olursa, başkan bunu düşünmek bile istemiyordu. Burada rüzgar sert ve soğuktu. Sato kollarıyla kendini sardı ve kenardan aşağı düşmemek için ayaklarını yere sağlam bastı. Bu avantajlı yüksek noktadan bakınca, Franklin Meydanı az sayıda binayla hatırladığından daha küçük görünüyordu. Bellamy ile ajanlar, ağaçlıklı alanın karanlığına yayılan karıncalara benziyorlardı. Simpkins, Bellamy'yi boş parkın ortasına yakın, açık bir yere yerleştirdi. Ardından Simpkins'le ekibi doğal kamuflajın içine dalarak görünürden kayboldu. Saniyeler sonra Bellamy tek başına parkın ortasına yakın bir sokak lambasının soğuk ışığında bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Sato hiçbir acıma duygusu hissetmedi. Sigarasını yakıp uzun bir nefes çekerken ciğerlerine dolan sıcaklığın keyfini çıkardı. Aşağıda her şeyin yolunda gittiğinden emin olunca kenardan çekilip iki telefonu beklemeye başladı. Biri uzmanın Nola'dan, diğeri Colorama Heights'ta gönderdiği ajan Hartman'dan gelecekti. 94. Bölüm. Yavaşla. Langdon köşeden uçarcasına dönerken iki tekerleğin üstünde havaya kalkacakmış gibi olan Escalade'in arka koltuğunu sıkıca kavradı. CIA ajanı Hartman ya sürücülük becerilerini Catherine'e göstermeye çalışıyordu ya da Peter Solomon ağzını açmadan önce yanına varmak için emir almıştı. Büyükelçilikler bölgesindeki kırmızı ışıkta geçmece hız oyunu yeterince korkutucuydu ama şimdi Colorama Heights'taki Malikaneler Mahallesi'nin virajlı yolunda aşırı hızla ilerliyordu. Akşamüstü adamın evine gitmiş olan Catherine onlar ilerlerken bağırarak yolu tarif ediyordu. Langdon'ın ayağının altındaki deri çanta her dönüşte ileri geri sallanıyor, piramitten ayrılmış olan kapak taşının çantanın dibinde zıplarken çıkardığı madeni ses duyuluyordu. Zarar görmesinden endişe ederek elini çantadan içeri sokup taşı buluncaya kadar aradı. Hala sıcaktı ama parıldayan kelimeler kaybolmuş, üstünde sadece ilk baştaki yazı kalmıştı. Sır, düzenin içinde gizli. Langdon kapak taşını yan ceplerden birine yerleştirirken zarif yüzeyinin minik beyaz parçacıklarla kaplı olduğunu gördü. Şaşkınlıkla temizlemeye çalıştı ama yapışmışlardı ve sanki plastik gibi serttiler. Bu da ne? Sonra taş piramidin yüzeyinin de bu beyaz noktalarla kaplanmış olduğunu gördü. Langdon tırnağıyla birini kazıyıp parmakları arasında yuvarladı. Bal mı mumu diye ağzından kaçırdı. Catherine omzunun üstünden baktı. Ne? Piramitle kapak taşının her yanında bal mumu parçaları var. Anlamıyorum. Bu nereden gelmiş olabilir? Çantandaki bir şeyden olabilir mi? Sanmıyorum. Köşeyi dönerlerken Catherine ön camdan yolu gösterdi ve ajan Hartman'a "Burası, geldik." dedi. Başını kaldırıp bakan Langdon karşıdaki garaj yolunda dönen ışıklarıyla bir güvenlik aracının park etmiş olduğunu gördü. Malikane oldukça göz alıcıydı. İçerideki tüm ışıklar yanıyordu ve ön kapı ardına kadar açıktı. Aceleyle geldikleri belli olan yarım düzine kadar araç, garaj yoluyla çimlerin üstüne gelişi güzel park etmişlerdi. Araçlardan bazıları hala çalışır durumda ve farları açıktı. Çoğunun farı eve doğru çevrilmişti ama içlerinden çarpık duran birinin farları gözlerini alıyordu. Ajan Hartman, beyaz bir sedanın yanında, çimlerin üstünde durdu. Arabanın parlak renkli çıkartmasında Preferit Güvenlik Şirketi yazıyordu. Araçların dönen ışıklarıyla gözlerine giren farlar ilk başta fark etmelerine engel olmuştu. Catherine hemen araçtan atlayıp eve doğru koştu. Langdon fermuarını kapatmaya vakit harcamadan çantayı omzuna astı. Çimenlerin üstünden koşarak ön kapıya doğru Catherine'in peşinden gitti. Evin içinden sesler geliyordu. Ajan Hartman aracı kilitleyip onları takip ederken Langdon arkasından arabanın sesini duydu. Catherine verandadaki merdivenleri çıkıp ana kapıdan içeri girdi ve antrede gözden kayboldu. Onun arkasından eşiği geçen Langdon, Catherine'in giriş salonundan ana koridorda seslerin geldiği yöne doğru ilerlediğini görebiliyordu. Onun önünde güvenlik üniforması giymiş bir kadının koridorun sonundaki yemek odasında arkası dönük oturduğu görülüyordu. Catherine koşarken "Memur hanım!" diye bağırdı. "Peter Solomon nerede?" Langdon da onun peşinden atıldı ama bunu yaptığı sırada gözüne beklenmedik bir şey ilişti. Sol tarafındaki oturma odasının penceresinden garaj yolu kapısının kapandığını gördü. Tuhaf. Gözüne başka bir şey daha ilişti. Dönen ışıkların ve kör edici farların parlaklığında gözünden kaçan bir şey. Garaj yolunda gelişi güzel park etmiş olan yarım düzine kadar araç hiç de Langdon'ın sandığı polis ya da acil müdahale arabalarına benzemiyordu. Bir Mercedes, bir Hummer, bir Tesla Roadster. Langdon o anda evde duyulan seslerin yemek odası tarafındaki bir televizyondan geldiğini fark etti. Yavaş çekimde dönerek koridora doğru seslendi. "Catherine dur!" Ama döndüğü anda Catherine Solomon'un artık koşmadığını gördü. uçuyordu. 39. ayrımın sonu. Sayfa 370. Devamı 40. ayrımda.